Ayrım 19.
Bu ayrılık insanı yaşamı boyunca Tanrı'yı düşünme, ona özlem duyma olaylarıyla karşı karşıya getirmiştir. Gerçekte insan, Tanrı, evren üçlüsü birlik içindedir. Var olan yalnız Tanrı'dır, türlülük bir görünüştür. Oysa Tanrı, kendi özü gereği bütün varlık türlerini kapsar, her varlıkta yansır. Varlık türlerinin ortaya çıkışı da tanrısal tözün bir yansımasıdır. Nitekim evreni kuran öğelerle insanın gövdesini oluşturan ilkeler özdeştir. Bu özdeşlik, tanrısal tözün bütün varlık türlerinde biçimlendirici bir öğe olarak bulunmasından dolayıdır. Tanrısal tözün nesnel varlıklarda bulunması bir yansıma niteliğindedir. Oysa Tanrı yarattığı nesnede yansıyınca oluş gerçekleşir. Sevgi insanda birleştirici, bütünleştirici bir eğilim niteliğindedir. Yunus Emre, sevgiyi Tanrı ile onun yarattığı tüm varlıklara karşı duyulan bir yakınlık, bir eğilim diye anlar. Sevginin ereği, yüce Tanrı'ya ölümsüz olana kavuşmak, onun varlığında bütünlüğe ulaşmaktır. Tanrı insanla özdeş olduğundan kendini seven Tanrı'yı, Tanrı'yı seven kendini sever. Oysa sevgi kendini başkasında, başkasını kendinde bulmaktır. Sevginin olmadığı yerde öfke, kırgınlık, çözülme, birbirinden kopukluk gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar. Sevginin değerini yalnız seven bilir. Sevmek de bir bilgelik, bir olgunluk işidir. Yeterince aydınlanamamış, Tanrı ışığından yoksun kalmış bir gönülde sevginin yeri yoktur. Bütün varlık türlerini birbirine bağlayan, onları tanrısal evrene yönelten sevgidir. Sevgi bir çıkar aracı olmadığından seven karşılık beklemez. Bu nedenle olgun kişi sevebilir. Öte yandan yalnız kendini seveni değil, sevmeyeni de sevmek gerekir. Bu da bilgi alanındaki yetkinliğin sonucudur. Böyle bir kimse ise dosttur. Dost kişi gerçek seven kimsedir, aşık. Oysa gerçek aşık olanların hemen dostu sever canı. Dost başka bir anlamda da Tanrı'dır. Kişinin gönlünde ışıyan bir tözdür. Bundan dolayı severem seni candan içeri. Yunus'a göre yaşamak tanrısal tözün bir yansıması olan evrende sevinç duymaktır. Oysa bütün varlık türlerinde Tanrı görünmektedir. Bu nedenle severek, düşünerek yaşamayı bile kimse her yerde Tanrı ile karşı karşıyadır. Yaşamak belli nesnelere bağlanmak, yalnız gelip geçici varlıkları edinmek için çırpınmak değildir. Böyle bir yaşama biçimi kişiyi tanrısal tözden uzaklaştırdığı gibi yetkinlikten, bilgelikten de yoksun kılar. Yunus Emre'nin dilinde bilge kişinin adı Eren'dir. Eren, barış içinde yaşamayı, bütün insanları kardeş görmeyi, kendini sevmeyeni bile sevmeyi bilen kişidir. Onun gönlü yalnız sevgisiyle, dostluk duygularıyla doludur. Evreni bir tanrısal görünüş alanı olarak bildiğinden, evrenin evrene karşı da sevgisi, saygısı vardır. Eren'in gözünde insan bir küçük evrendir. Büyük evren ise tanrısal tözün kuşattığı sonsuz varlık alanıdır. Eren olma aşamasına ulaşmış kişide erdem, alçak gönüllülük, eli açıklık, yetkinlik, olgunluk bir bütünlük içinde bulunur. Ölüm, tinin gövdeden ayrılıp tanrısal kaynağa dönmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle ölüm, tinle gövde arasında bir ayrılıktır. Gerçekte ölüm yoktur. Tinin ölümsüzlüğe ulaşması, yüce kaynağa dönüşü vardır. Oysa bütün varlık türleri tanrısal tözün yansıması olduğundan salt ölüm de söz konusu değildir. Ölümün bir başka anlamı da bilgiden, erdemden, yetkinlikten, sevgiden yoksun kalmaktır. Yunus Emre'nin şiirinde yeni Platonculuktan kaynaklanan tasavvuf öğretisinin bütün sorunları bulunur. Bunlara yeni bir çözüm getirmez. Yeni Platonculuğun yöntemine dayanarak yorumlar ileri sürer. Bu nedenle onun şiiri yeni Platonculuğun Türkçe açıklanışıdır. Yunus Emre'nin yazın tarihi bakımından önemli bir yanı da Anadolu Türkçesinde şiir dilinin öncüsü, tasavvuf sorunlarını yalın, kolay anlaşılır bir dille söyleyişi nedeniyledir. Şiirlerinin ölçüsü, Türkçenin ses yapısına uymayan, aruz olmakla birlikte söyleyişi akıcı, sürükleyici bir nitelik taşır. Tasavvufun en güç anlaşılır kavramlarını Türkçenin ses yapısına uygun biçimde dile getirir, şiirinde duygu, düşünce birliğinden oluşan bir derinlik görülür. Yer yer yalın halk söyleyişine yaklaşan dilinde anlam, uyum bağlantısı bütüncül bir içerik taşır. Ona göre önemli olan bir sözü etkili biçimde söylemektir. Çünkü söz insanı açığa vurur. Kişi sözünden anlaşılır. Bu nedenle sözün boş bir kavram olmaması, bir varlık sorununu, bir düşünceyi dile getirmesi gerekir. İnsan ancak söz söyleme yetisiyle insandır, konuşan Tanrı durumundadır. Yunus Emre de Türkçe şiir dili olma yanında düşünceyi içeren, açıklanan bir odak özelliği kazanmıştır. Yunus Emre'nin bir şiiri öteki düşünceleriyle olmak üzere iki yönlü bir etkisi vardır. Gerek dili, gerek görüşleri bakımından halk şiirinin de öncüsü sayılmaktadır. Özellikle tasavvuf inançlarını benimseyen, Alevi Bektaşi geleneğini sürdüren halk ozanları üzerindeki etkisi büyüktür. Kimi araştırıcılara göre bir çığır niteliğindedir. Yapıtları Divan, Risalet-i Nusiye, Öğüt Kitapçığı. Balım Sultan, Bektaşiliğin Kurumlaşması. Bektaşiliğin bir tarikat niteliğini almasını sağlayan kişi olarak tanınmasına karşın, yaşamı konusunda ayrıntılı yeterli bilgi yoktur. Doğum yeri, yılı kesinlikle bilinmiyor. Kırşehir'de öldüğü söylenir. Yaşamı bir takım söylencelere karıştığından, gerçekle masalı ayırma olanağı yoktur. Yazılı kaynakların kimi, Hacı Bektaş Veli'nin torunu Mürsel Baba'nın oğlu, kimi de Hacı Bektaş Veli'nin evlat edindiği Kadıncık Ana'nın torunlarından olduğunu bildirir. Bektaşiler arasında çok yaygın bir söylentiye göre Mürsel Baba 90 yaşlarına vardığında Hacı Bektaş Veli inançlarını yaymak için Bulgaristan'a gitmiş, orada bir Bulgar kızıyla evlenmiş, bu evlilikten Balım Sultan doğmuş. Büyüyünce Dimetoka Seyit Sultan tekkesinde posta oturmuş. İkinci Bayezid ününü duyunca onu Kırşehir Hacı Bektaş tekkesine göndermiş 1501. Balım Sultan burada Bektaşiliğin kesin kurallarını, törenlerini düzenleyerek tarikatın ikinci kurucusu sanını kazanmış. Balım Sultan, Bektaşilikte mücerret diye nitelenen, evlenmeyi gereksiz bulan, kendini tarikata vermeyi ilke edinen geleneğin kurucusudur. Ona göre tarikata girecek kimsenin bütün varlığı ile Hacı Bektaş Veli'ye bağlanması, dünyaya yönelik eğilimlerden, tutkulardan, isteklerden sıyrılarak özünü arıtması gerekir. Bu inancı benimseyen dervişler kulaklarına menguş denen bir halka, küpe takarlar. Tarikat işlerinden başka bir uğraşa ilgi göstermezler. Yılın belli günlerinde düzenlenen Ayin-i Cem denen törende Balım Sultan'ın adını anarlar, ona bağlılıklarını gösteren övgüler söylerler. Balım Sultan'ın kurduğu düzene göre evlenmemek, Hristiyanlıktaki keşiş yaşamıyla benzerlik gösterirse de onunla ilgili değildir. Ali'ye bağlanan eski Anadolu inançlarından, yeni Platonculuktan, Pythagoras, Orpheus düşüncelerinden, çok tanrıcı dönemin din anlayışlarından beslenen Bektaşilik'te dinin katı kuralları, değişmez koşulları geçerli değildir. İnsan yaşadığı evrende bağımsız bir varlıktır. Onun görevi alçak gönüllüce davranmak, bütün gösterişlerden uzak kalmak, özünü arıtmak, olgunlaşmak, yüreğini Tanrı, insan sevgisiyle doldurmaktır. Balım Sultan'a göre insan bir gönül varlığıdır. Bütün insanlar kardeştir. Barış içinde yaşamaları, birbirlerine yardımcı, dayanak olmaları gerekir. İnsanlar arasında kadın erkek eşitliği temel ilkedir. Tanrı insanın gönlündedir. İnsanın dışında ona egemen olan, değişmez katı kurallar koyan, yalnız buyuran bir varlık değildir. Gerçek olan içinde yaşanan evrendir. Bütün dinler insanları olgunlaştırmak, barışı sağlamak, kardeşlik duygularını yaymak, geliştirmek içindir. Oysa sonradan dinlerin bu anlamı değiştirilmiş, katı, çekilmez kurallar ortaya konarak yaşam ağır bir yük durumuna getirilmiştir. Balım Sultan yazılı yapıt bırakmadığından, onunla ilgili sayılan düşünceler düzenlediği tarikatta uygulanan törenlerden, törenlerde okunan nefeslerden, gülbanklardan çıkarılmaktadır. Bu törenler içerik bakımından insanlar arasında birlik sağlamaya yöneliktir. Bu nedenle halka açıktır. Ancak törenlere katılabilmek için tarikata girme, belli eğitim aşamalarından geçme gereği vardır. Balım Sultan'ın koyduğu kurallara göre içki içmek, çalgı çalmak, oyun eğlenmek yasak değildir. Yasak olan tarikatın temel ilkelerine, görüşlerine aykırı davranmaktır. Bu temel ilkelerin başında karşılıklı sevgi, saygı gelir. Şeriatın öngördüğü törenler, tapınmalar, ibadet, insanın olgunlaşması için yeterli değildir. Daha çok gelişmeyi önleyicidir. İbadet, dışa yönelik, görünüşe önem veren biçimci bir görev anlayışını benimsemiştir. Oysa insanın olgunlaşması, arınması, tanrısal varlıkla aydınlanması, kendini tanıması, gönlünde tanrı sevgisini duyması özü gereğidir. Özün biçime bağlı işlemlerle ilgisi yoktur. Balım Sultan kurduğu gelenekle çağlar boyunca Anadolu, Rumeli Bektaşiler üzerinde etkili olmuş, özellikle Balkanlarda açılan tekkelerin benimsediği görüşle ışığını sürdürmüştür. Aşk ile uyandım, aradım derman. Bu derde dermanım Pir Balım Sultan. Leylü nehar yandım ta bulam derman. Derdime dermanım Pir Balım Sultan. Tabibe varmayan cahildir nadan. Başına hazırdır kılıcı üryan. Tabip oldu bana ol Şahı Merdan. Kurban tenim canım Pir Balım Sultan. Kalbim ruşen oldu nur ile doldu. Tenim üryan oldu hayatı buldu. Düğü cihan perdesi ondan ref oldu. Gönlümün ziyası Pir Balım Sultan. Muharrem Mahzuni pire dayandı. Çırağımız kırk budaktan uyandı. Kırklar meydanında gülbank çalındı. Hayır himmet verdi Pir Balım Sultan. Bektaş-ı ozanlarından Muharrem Mahzuni Baba, ölümü 1870 dolaylarında, bu şiirinde Balım Sultan'a duyduğu saygıyı belirtmekle kalmıyor, bir geleneğin sürdüğünü de gösteriyor. Mora yeni şehrinden olan Dürballı Sultan Bektaşi Tekkesi'nin Postnişi Orunu'nda bulunan Ozan Balkanlar'da etkili bir Bektaşi'ydi. Balım Sultan'a bağlıydı. Hacı Bektaş Veli adına kurulan, Balım Sultan'ın elinde düzenli bir kurum niteliği kazanan Bektaşilik, dört kapı ilkesine dayanır. Bu dört ilke şunlardır. Şeriat kapısı, tarikat kapısı, hakikat kapısı, marifet kapısı. Dört kapının dört ayrı simgesi vardır. Şeriat kapısına bel oğlu, tarikat kapısına yol oğlu, hakikat kapısına il oğlu, marifet kapısına da atam, gök, anam, yer adı verilir. Şeriat kapısına İslam dininin temel ilkeleri, Aleviliğin genel koşulları, Allah, Muhammed, Ali üçlüsünün gizemi, anlamı öğretilir. Bu kapı bir yasa niteliğindedir. Genel düzeni sağlamanın yollarını bildirir. Tarikat kapısında Bektaşiliğe girme yolları bir mürşide bağlanma kuralı öğrenilir. Mürşit, tarikat düzeninde yol gösterici, kılavuz kişi anlamındadır. Tarikatta uygulanan yöntemi, törenleri, davranış biçimlerini, yol oğlu olmanın erdemlerini açıklar. Hakikat kapısında insanın, Tanrı'nın, evrenin bütün varlık türlerinin değeri, gizemleri, anlamı bellenir, açıklanır, benimsenir. Gerçek evrene ulaşmanın, kendini, başkasını tanımanın, birliğin gizemine varılır. Burada tarikata giren kişi her türlü bireyselliğin üstüne yükselir, evren bütünü içinde bir varlık, bir toplum varlığı durumuna gelir. Marifet kapısı en yüksek aşamadır. Burada bütün varlık gizemlerinin bilgisi edinilir. Bu kapıda üç aşama vardır. Bunlara yakın denir. Aynel yakın, ilmel yakın, hakkel yakın. Bu aşamalardan birincisinin anlamını görerek bilmek, ikincisinin bilgi edinerek bilmek, üçüncüsü de gerçeğe ulaşarak bilmektir. Bektaşilikte gelen, dönmez dönen gelmez, bir ilkedir. Bu ilkenin gizemine babanın önünde kefen puş denen örtünün altına girerek varılır. Bu durum tarikata girmenin onaylandığı anlamına gelir. Dört kapıda dört inanç vardır. İbadet, niyaz, adak, vuslat. Bektaşilik Balım Sultan'a gelinceye değin gelenek olarak sürüyordu. Ancak belli bir bütünlüğü, birliği, kurumlaşmaya yönelik biçimlenişi vardı. Balım Sultan yaptığı düzenleme ile Bektaşiliği yerleştirdi. Onu kurallaşan bir tabana oturttu. İşte bu taban tarikata belli bir görüşün yayılmasına da olanak sağladı. Bu görüş Hacı Bektaş Veli'nin kadıncık ana ile ilişkisinden kaynaklanır. Kimi Bektaşilere göre Hacı Bektaş Veli'nin kadıncık anadan çocuğu olmuştur, tarikat onunla sürmektedir. Kimi Bektaşilere göre de Hacı Bektaş Veli'nin kadıncık anadan çocuğu olmamıştır. Kadıncık ana, Hacı Bektaş Veli'nin burun kanının damladığı suyu içerek gebe kalmış, kuşak böyle sürmüştür. Bu iki ayrı inanç, Bektaşilikte evliliği benimseyenlerle benimsemeyenler gibi iki yolun doğmasına neden olmuştur. İşte, Hacı Bektaş Veli'nin evlendiğini ileri sürenlere Çelebiler kolu, evlenmediğine inananlara da Babalar kolu denir. Çelebilere göre Timurtaş, Hacı Bektaş Veli'nin kadıncık anadan Nuriye bacı Doğan Özoğlu'dur. Babalara göre ise tinsel çocuğudur, manevi evlat. Bektaşiliğin Anadolu'da Rumeli dolaylarında yayılması sürekli ancak değişik aşamalarla olmuştur. Bu yayılma olayında etkili olanlar arasında en ünlüleri Hacım Sultan, Mürselli, Abdal Musa, Hudadallı gibi adları büyük bir saygınlık taşıyan kimselerdir. Hacı Bektaş Veli'nin izine ilk uyanların Çepniler olduğu söylenir. Bunu yazılı kaynaklar da pekiştirmektedir. Öteki önemli kol ise tahtacılardır. Her iki kolda Hacı Bektaş Veli'den gelir. İlk ulu olarak Ali'yi tanır. Bektaşilikte kadın erkek ayrımı yoktur. Tekkelerde düzenlenen törenlere evli kadınlar, evli erkekler eşleriyle birlikte katılırlar. Ayini cem denen törene girer, onda şeyhin buyruğu gereğince görev alabilirler. Evli olmayanlar bu törene katılamazlar. Törenlerin düzenlenmesinde özel kurallara uyulur, tarikat kendi içinde özel bir yasal kurum niteliği taşır. Bu konuyu başka bir çalışmamızda uzun uzadıya incelediğimiz için, Bektaşilik 1980, burada ayrıntılara girerek sözü uzatmayacağız. Birkaç temel görüş açıklamakla yetineceğiz. Bektaşiliğin temelini insan sevgisi oluşturur. Bu sevgi en yetkin kişi sayılan Ali'nin varlığında odaklaşır. Ali'yi seveni sevmek, tevella, sevmeyeni sevmemek, teberra, bir ilke niteliğindedir. Ancak aşırı bir düşmanlık değildir. Bir Bektaşi ozanının dediği gibi, tevellasın, teberrasın bilen aptala aşk olsun. Söylenecek en iyi sözdür. İbadet, Tanrı'nın varlığına, birliğine, yüceliğine inanmaktır. Niyaz ise yakarmak anlamındadır. Bektaşilikte niyaz namaz yerine geçer. Sünnilikte olduğu gibi namaz kılınmaz, yalnız yakarılır, niyaz edilir. Bu niyaz da yalnızca İmam Ali'yedir. Onun nitelikleri anılır. Adak, tekkeye koyun, para vermek, tekkenin giderlerine katılmak demektir. Vuslat, gerçek varlığa, sevgiliye kavuşmaktır. Tanrı'ya, tanrısal öze ulaşmaktır. Bu dört kapının dört selamı vardır. Bunlar da Esselamu Aleyküm Şeriat Erenleri, Esselamu Aleyküm Tarikat Erenleri, Esselamu Aleyküm Hakikat Erenleri, Esselamu Aleyküm Marifet Erenleri biçimindedir. Bektaşiliğe girecek kimseye önce 16 soru sorulur. Bunların yanıtı alınır. Yanıtı daha önce tarikata girecek istekliye, talibe, yol gösteren mürşit öğretmiş olmalıdır. Bu sorular şunlardır. Mertlik, zindelik, baş, alın, kaş, göz, kulak, burun, ağız, göğüs, el, bel, diz, ayak, arka, ön. Bütün bunlar Bektaşiliğe girmek için düzenlenen töreni, ikrar ayini bir başlangıçtır. Giriş töreninin özel koşulları vardır. Genellikle Bektaşi babasının meydancı babayı görevlendirmesiyle başlar. Meydancı baba, tekkenin iç düzeniyle ilgili işleri yürüten yetkilidir. Bektaşilikte şu üç kural da geçerlidir. Eline, beline, diline. Gelme, gelme, dönme, dönme. Gelenin malı, dönenin canı. Bunlar tarikata girene üç boğumlu özel bir değnekle dokunularak söylenir. Üç boğum ise Allah, Muhammed, Ali üçlüsünün simgesidir. Bektaşilikte 12 aşamayı gösteren 12 post vardır. Bunlar Balım Sultan ya da Balım Sultan düzenlemesinden sonra kurumlaşmıştır. 1. Baba Horasan postu. Hacı Bektaş Veli makamı. 2. Aşçı Seyyid Ali Sultan postu. 3. Ekmekçi Balım Sultan postu. 4. Nakıp Kaygısız Sultan postu. 5. Atacı Kanber Ali Sultan postu. 6. Meydancı Sarı İsmail Sultan postu. 7. Türbeci Kara Donlu Can Baba Sultan postu. 8. Kilerci Hacım Sultan postu. 9. Kahveci Şeyh Şazeli postu. 10. Kurbancı İbrahim postu. İbrahim Peygamber. 11. Ayakçı Abdal Musa postu. 12. Mihmancı Hızır postu. 4 ile 12 sayılarının simgeleştirdiği bir anlayışa dayanan Bektaşilik'te 12 görev, hizmet vardır. Tarikçe, fıraş, berber, zakir, sofracı, ibrikçi, saki, meydan hizmetçisi, gözcü, pervane, çırağcı, kapıcı, bevvap. Bunların yukarıdaki sıraya göre yansıttıkları adlar da şöyledir. İmam Hasan, İmam Hüseyin, Mehmet Hanefi, Abdüssamet, Abdülvahid, Selman, Tabip, Abdülmümin, Abdülkerim, Abdullah, Hadi-i Ekber, Abdülcelil. Bu 12 kişinin de İmam Ali soyundan geldiği inancı vardır. Bektaşilik yazını. Bektaşi tekkelerinde sanat önemli bir yer tutar. Yazı, resim, çalgı, şiir bunların başlıcalarıdır. Özellikle şiir türünde neredeyse bağımsız bir alan oluşturacak nitelikte bir Bektaşi yazını ortaya çıkmıştır. Yunus Emre'den günümüze değin gelen bir süre içinde yetişen ozanların sayısı birkaç yüzü bulur. Genellikle Ali sevgisini işleyen, Kerbela olayını dokuyan bu yazın ürünlerinin çoğu özgündür. Aralarında divan şiiri, geleneğini sürdürenler varsa da çoğu halk diliyle, halk şiiri ölçüsüyle söylenmiş, akıcı, duygulu, derin ürünlerdir. Bakınız Bektaşilik 1980 sayfa 475-557. Yunus Emre, Aptal Musa, Kaygısız Aptal. Hatayi, Yemini, Yetim Ali Çelebi, Hüseyini, Yetimi, Muhyiddin Aptal, Kul Himmet, Kul Bayram, Azmi, Virani, Kul Nesimi, Geda Musi'i, Kazak Aptal, Kul Hasan, Seyrani. Bunun gibi yüzlerce sayılabilir. Bektaşilikte resim yazıyla karışıktır. Genellikle yazı insanı konu edinir, yazıyla insan resmi yapılır. Bunun yanında arslan, bitki gibi varlıkların yazıyla çizilmiş resimleri az değildir. Türk yazınında özellikle halk dilinde şiir söyleyen pek çok Bektaşi ozan vardır. Bektaşilik kütüğü. İmam Ali, Selman Farisi, İmam Caferi Sadık, Bayezid-i Bistami, Ebul Hasan Harkani, Hoca Yusuf Hemedani, Hoca Ahmet Yesevi, Lokman Horasani, Hacı Bektaş Veli Horasani. Celvetilik. Aziz Mahmud Hudayi. 1544'te Koçhisar'da doğdu. 1628 30 dolaylarında İstanbul'da öldü. Doğum yılı da yeri de kaynaklarda tartışmalıdır. Sivrihisar'da öğrenim gördükten sonra İstanbul'a geldi. Ayasofya Medresesi'nde okudu. Bu sırada Halveti tarikatıyla yakınlık kurdu. Edirne, Mısır medreselerinde okudu, değişik görevlerde bulundu. Şeyh Üftade'ye kapılandı, ondan el aldı, geziye çıktı. Sonra İstanbul'a dönüp Üsküdar'a yerleşti. 1589'da kendi adıyla anılan tekkesini yaptırdı. Celvet-i tarikatını kurdu. Çevresinde toplananlara düşüncelerini aşılamaya koyuldu. Aziz Mahmud Hüdayi'nin kurduğu celvetilik, şeriata, sünni inançlarına bağlıdır. Onu bayramiliğin bir kolu sayanlar da vardır. Celvetilik, Tanrı adlarını anış kuralına dayanır. Bu tarikatın 3 temel ilkesi vardır. Kendi özünü, Tanrı'dan başka bütün varlıklardan arındırma, tezkiye, gönlü kötülüklerden arındırma, tasfiye, Tanrı'nın kendiliğinden ortaya çıktığını bilmek, tecliye. Tarikata bağlanmanın da belli yolları vardır. Tanrı'nın birliğini us yoluyla benimsemek, Tanrı'nın adlarını anmak, bu adları anmak, anış törenlerini düzenlemek, duygularına, tutkularına, doğal eğilimlerine egemen olmak. Anış dizler üzerinde durarak topluca yapılır. Saçlar genellikle uzatılır, başa 13 dilimli yeşil başlık, takke giyilir. Celvetiliğe göre insan yerinden, yurdundan uzak kalmış, oraya dönme, tanrısal varlığa kavuşma özlemi içindedir. Celvet sözcüğü yurdundan uzak kalmış anlamındadır.